güvenilir gıda.
Efendim merhaba. Yeni bir programda karşınızdayız. Güvenli Gıda'da yeniden yeni konuklarımla hem telefon bağlantısı hem stüdyo konuklarımla sizlerin karşısındayız. Bizler güvenli gıdayı konuşuyoruz. Güvenli gıdada doğru bildiklerimiz yanlışlar varsa onları düzeltiyoruz. En doğru, en kaliteli bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Güvenli gıdada kalıntıları ve bizlerin bu kalıntılar sonrasında nasıl hastalıklarla karşılaşacağımızı ortaya koyacağız bu hafta. Petek Ataman stüdyo konuğumuz, Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği, Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyesi. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Güvenli gıdayı konuşuyoruz. Güvenli gıda dediğimizde dünyada ve Türkiye'de farklı anlamlar yüklüyorlar. Tabii genel itibariyle baktığımızda halk sağlığı için, insan sağlığı için sorun teşkil etmeyen, sıkıntısı olmayan gıdaya güvenli gıda diyoruz biz. Genel itibariyle terim anlamı. Peki siz bu girişte neler söylemek istersiniz? Arkasından çok önemli soruların da olacak tabii.
Teşekkür ederim. Aslında güvenli gıda artık dünyanın ortak bir zemine oturmaya çalıştığı bir nokta. Çünkü gıdalar artık dünyada bütün ülkeleri dolaşıyor biliyorsunuz. Benim ülkemin o güzel Kars gravyerini gidip Avrupa'da bulabiliyorsunuz. Ya da Avrupa'da üretilmiş bir peyniri bizde. Dolayısıyla bir ortak zemine oturtmaya çalışıyoruz. O noktada güvenli gıdadan aşağı yukarı anladığımız aynı. Ama şöyle bir farklılık oluyor. O güvenli gıdayı sağlamada nasıl bir sistem kurdunuz? O sistemi nasıl işletiyorsunuz? Bunu işte yasalarla, yönetmeliklerle yapıyoruz tabii. Bütün ülkelerde olduğu gibi. Kurallar mümkün olduğunca yine dünya ile gelişmiş ülkelerle uyumlu olmaya çalışıyor. Ama bizim ülke olarak yapısal özelliklerimiz var. Bu iletişim için de geçerli. Biz her şeyi şeffafça konuşmayı sevmeyiz. Şöyle bir deyimimiz vardır. Hiç yoğurdum ekşi der miyiz? Demeyiz.
Demeyiz.
Oysa demeliyiz. İşte bu tür yaklaşımlarda farklılıklarımız var. Onun için de evet dünyadan farklı bir gidişimiz de var bir anlamda.
O zaman şunu demek daha mı doğru olur? Demeliyiz diyorsunuz ya. Bunu demek için bilinçlendirmek.
Tabii.
Eğitim şart. Tabii. Gerçekten eğitim şart. Bir defa insan olarak bu işin ahlaki düzeyini de değerlendirmek lazım. Biz kendin için yemediğin bir şeyi başkasına da verme diyen bir dinin toplumuyuz. Bir de öbür taraftan bakalım. İnsanlığın da gereği bu.
Tabii.
İnsanlığın da gereği bu. Olması gereken şey bu. İkisini birleştirdiğimizde gerçekten çok özenli bir noktada iyi şeyler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki yasal düzenlemelerden bahsedelim. Yasal düzenlemeler neyi düzenler efendim?
Evet aslında yasal düzenlemelerde işte siz üreticiler boyutuyla ahlaki yaklaşımdan söz ettiniz. Yasal düzenlemelerde bunun kurallarını getirmek üzere. Aslında gıda ile ilgili düzenlemeler iki şey düzenler. Birincisi sizin de başta söz ettiğiniz insan sağlığına uygunluğu garanti etmek ister. Topluma sunduğumuz gıdalar onları uzun ve kısa vadede hastalandırmasını isteriz. Çünkü kısa vadede hastalandığını biraz bilir bağırsak enfeksiyonu falan. Ama uzun vadedeki hastalığı gıdalara bağlamıyor bile pek çoğu. İşte kanserdi, kalpti, böbrek rahatsızlıklarıydı falan. Bir onları düzenler. Ama bir şey daha düzenler. O da gıdalarla tüketicinin aldatılmamasını. Bu ne demek? Tüketicinin çıkarlarının korunmasını. Birkaç boyutu var. Birincisi gıdaların pek çok etiketini ve reklamını görüyorsunuz. O reklamların, etiket bilgilerinin, tanıtım broşürlerinin yanıltıcı olmaması lazım. Bunu düzenler. Ne kadar işlediğini tartışırız. Çünkü
aslında tam soru oydu biliyor musunuz? Yani Sayın Hocam, soru nokta atışı dediğimiz konu bu. Yani ne kadar?
Evet,
evet var ama etiket düzenlemesini yapıyorsunuz? Hangi ilaçlar kullanıldı? Nerede üretildi? Biz özellikle bu programlarda şunları da ifade ediyoruz. Ürün alırken ürün üzerindeki bu bilgiler hangi tarlada üretilmiş? Hangi kimler tarafından üretilmiş ve hangi ilaçlar kullanılmış? Kullanıldıysa ne kadar dozda kullanılmış? Üretici bu konuyla alakalı bilgileri verirse ve bunlar da kayıt altına alınırsa tüketici de bilinçlendirme konusu da çok önemli. Artık etiket okuma alışkanlığımız başladı.
Evet.
Bunun sivil toplum örgütleri tarafından da ciddi bir çalışmayla, hatta geçtiğimiz programlarda sivil toplum örgütlerinden birini konuk etmiştik. On binlerce okulda, on binlerce çocuklara bu etiket okuma alışkanlıklarını Tabii. edindirmek istiyorlar. Bu cihette çalışıyorlar. Bunları söylediler. Çok sevindik.
Çok güzel.
Biz de onlara destek olmak istedik. Onların sesi olmak istedik. Sizler, işte sözünüzü kestim tam o arada girdim ya.
Estağfurullah.
Gerçekten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben de araya girmek zorunda kaldım. Lütfen buyurun.
İyi ettiniz. Etiketle ilgili aslında siz de tüketici olarak şimdi kendinizi sorgulayın. Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz çok. Gıdaların üstünde ya da reklamında ya da broşüründe. İşte uykusuzluğa iyi gelir. Ya da ne yapar? Zekanızı güçlendirir. Aslında bu tür sağlık beyanlarının enerji pek verir. Çoğu yasak. Evet. Enerji verir. Hı-hı. Vermezken verir üstelik. Bunların önemli bir kısmı yasalara aykırı. İşte bu noktada yasanın onu sadece kuralı koyması değil, denetlemesi, işte gereğini yapması gerekiyor yasayı koyanların ve onu yürütücülerinin. Ben tüketicilere hep şunu söylüyorum. Gıda mevzuatı tüketici haklarını koruyorsa lütfen, önünüze bir gıda geldi, size verdiler. Üstelik de Tarım Bakanlığı'ndan onaylı dediler. Ama horlamayı önler. Yok kilo verme, yağ yakar. Atın bir kenara, yalan. Ve derhal ihbar edin. Bu tür yalan bilgiler var. Bir de tabii işin reklam boyutunda doğru olduğu halde yanıltanlar var. Örneğin zeytinyağı sunuyorum ben. Zeytinyağı çok sağlıklı bir yağ, değil mi? Hepimiz hemfikiriz. Ama bir zeytinyağının ambalajına kolesterol içermez yazarsanız tüketiciyi kandırıyorsunuz. Çünkü bütün zeytinyağları kolesterol içermiyor. Benimki değil sadece. Bunun gibi pek çok konuyu belirliyor. Bir başka boyut taklit taşiş. Çok gündeme gelen bir konu. Gıdayı bir gıdaymış gibi sunuyor bize ama başka bir şey aslında. Bal diye sunuyor ama aslında şeker şurubu. Peynir sunuyor ama sütün yağını çekmiş, içine bitkisel yağ koymuş. İyice artık kasıt var, ahlaksızlık. Bunlar var. Bunları da düzenliyor. Ve bakanlık, belki tüketicilerin bir kısmı biliyor, bunları belli aralıklarla ifşa ediyor, duyuruyor. Diyor ki bakın bu peynir markasında sahtecilik var. İşte bu hep bal peynir diyorum, en çok rastlanan sahtecilikler onlarda olduğu için. İşte burada da balda sahtecilik var. Ya da zeytinyağında var, başka bir şey katmış. Bunları paylaşıyor. Çok önemli, hepsi çok önemli. Ama hala asıl gıda güvenliği kısmında değiliz. Bunlar hep tüketicinin yanıltılması, doğru bilgilendirilmesi, haklarının korunması kısmında.
Bal dediğiniz çok enteresan bir hikaye geldi aklıma. Festivalin birinde hep anlatılır bu da. Ama biz yaşadık bunu. Biraz latifeydi belki ama ve gerçekten de ama sahteydi, belliydi. Çok güzel bir albenisi. Bir tanesi omzuna dokundu. Lütfen bana gerçek bir bal ver dedi. O da karşı onun omzuna dokundu. Gerçekten bal bunlar dedi. Arılarımıza güvenmedik, kendimiz yaptık dedi.
Çok güzel.
Şimdi baktığınızda sayın hocam, bu orada bir kahkaha attım ama
yani
böyle gerçekten böyle. İnsanlar bunu sanki normalmiş gibi hem sunuyorlar,
evet,
hem savunuyorlar,
evet,
hem de bunu albenisiyle insanlara buyurun ben bunu yaptım. Yani şaka yollu satıyorlar.
Söylüyorlar,
satıyorlar.
İşte bu noktada tüketicilerimizin gerçekten çok bilinçli olması lazım. Hepimize çok iş düşüyor. Onlara prim vermemek için onlara sürekli doğru bilgi aktarmak lazım. Aslında bu yasadan konuşurken onun için o riskin iletişimi nasıl olur onu belki biraz konuşuruz. Gerçekten bilim insanlarının onlara bilgi vermesi lazım.
Evet, çok doğru.
O çok önemli. Yoksa tüketici bir şeyi doğru zannediyor ve o doğru zannettiğinin üzerine gidiyor ister istemez. O da yanlış yapmasına, daha çok riske ulaşmasına yol açıyor. Örneğin çok yaşadığımız bir sorun. Süt. Bu iletişimle ilgili söylüyorum şimdi. Siz de çok görüyorsunuz. Aman UHT sütleri içmeyin, insan sağlığına zararlı. Aman uzun ömürlü sütleri içmeyin. Ne içelim? Çiğ süt içelim. Hatta mümkünse çiğ sütü de çiğ içelim diyenler de var. Çiğ süt alalım, çiğ süt içelim. Bundan 2 yıl evvelsine kadar bu ülkede çiğ süt satışı illegaldi. Bizim çocukluğumuzdan beri illegaldi.
Hala devam ediyor.
Hala devam ediyor. Kapınıza geliyorsa hala illegal. Ama şimdi bir sistem oluşturuldu. Eğer marketlerde onay numarası olan hastalık içermeyen
ağrı
çiftlikler,
evet, varsa,
ağrı işletmelerden gelen sütler varsa o yasal. Ama siz sütçü amcamın getirdiği süte güveniyorsanız o yasal değil. Yasal olmayan şeye de güvenemezsiniz. Çünkü denetimi yok. Dahasını söyleyeyim. Bir sürü araştırma, analiz yapılmış. İçlerinde en basitinden su ya da soğukta taşınmadığı için asitliğini ayarlamak için çamaşır sodası var. Bunu katıyorlar ki kesilmesin.
Lütfen bir daha söyler misiniz?
Evet.
Çok rica ediyorum. Gerçekten bunu dinleyen bizim yurt dışında muhtemelen onlarda da vardı da bizde de var zaten. Bütün dinleyicilerimizin tekrar bu konuyu biraz kulak kesilmelerini rica ediyorum. Sizden bunu bir daha tekrar etmenizi rica ediyorum.
Peki. Çiğ süt. Eğer kapınıza geliyorsa, sütçü amcalar getiriyorsa bu sütü, o sütün içinde süt dışında bir şeyler de var. Çoğunlukla var. Bunların araştırmaları yapılmış ve yayınlar haline gelmiş. En sık rastladığımızda çiğ süt dediğiniz kesilir. Yani asitliği artar ve pıhtı haline gelir. Kesilmesin, gün boyu dolaşıyor akşama kadar kesilmesin diye içine çamaşır sodası katıyor. Çünkü o onun asitliğini dengeliyor. İçinde dünya kadar mikroorganizma ürese de pıhtılaşmıyor. Bu bir çok büyük bir sahtecilik. Dolayısıyla tüketicilerin gerçek kime inanacağını bilmesi lazım. Onun için de inanacağı kişilerin ona bilgi sunması lazım. Her beyaz önlük giyene, her adına doktor diyene, her işte aykırı konuşana inanmaması lazım. Çünkü yanlış yere gidiyoruz o zaman.
Sayın hocam bir de çok güzel ikna kabiliyetleri var bunların.
Evet.
O kadar güzel ikna kabiliyetleri var ki albenileri var.
Evet.
Bakıyorsunuz yani bizim en az önce söylediğimiz gibi bir etiket okuma alışkanlığımız ve bir de biraz daha ayrıntılı araştırma alışkanlığımız olması gerekiyor. Bunu son 2 yılda biraz gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Pandemi bize bu alışkanlığı edindirdi.
Umarım.
Pandemi insanların artık midesine ne koyduğunun farkındalığını ortaya koydurdu. Şimdi biz bakıyoruz acaba bunun içinde ne var? Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi marketlerde görüyoruz ki alıyor eline, çeviriyor.
Okuyor.
Arkasını çeviriyor, bir daha çeviriyor, etiketine bakıyor, okuyor. Bir bilinçlenme ortaya çıktı. Bunun devamı olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle okullarda. Zaten eğitim küçükten başlar ya.
Okullar çok önemli. Okuldaki o küçükleri ikna edin, evde annesine babasına asla yanlış yaptırmıyorlar.
Çok doğru.
Gerçekten ve anneler babalar bizimle tanışmak istiyor sonra. Ne dediniz bu çocuğa da işte kapıdan çiğ süt aldırmıyor. Çünkü o ikna olduğu anda iş bitiyor.
Çok
onlar hesapsız kitapsız, çok dürüst ve temiz oldukları için çocuklar hemen doğrunun peşine gidiyorlar. Ama dediğim gibi doğru bilgiye ulaşmak çok önemli.
Evet.
Kime inanacağımız çok önemli.
Yasal düzenlemeler konusunda biraz daha devam edelim mi?
Edelim, tamam. Yasal düzenlemelerde şimdi Avrupa Birliği ve dünya ile biraz uyum halinde geliştirilmiş artık o da görece yeni 2010'lu yıllarda 2010-11'li yıllarda geliştirilen bir yasal düzenleme yürürlükte yaklaşık 10 yıl olmuş ve genel ilkelerle şöyle diyor güvenli olmayan gıdaları tüketicilerimize sunamazsınız bunun için de gıda işletmeleri sorumludur. Ben de gider denetlerim. Denetim sonuçlarını da bakanlık web sayfasından halkıyla paylaşır. Hem taklit tahşişi hem gıda güvenliği sorunlarını. Yani gıda güvenliği sorunlarını konuştuktan sonra devam ederiz o kısmı, ama pestisitiydi, işte tarım ilacıydı, efendim hayvanlara verilen ilaçlardı, kalıntıları vesaire. Şimdi burada biz şunu görüyoruz. Bakanlık taklit tahşiş dışındaki sonuçları hiç paylaşmıyor. Bunu konuşacağız. Onu bir kenara koyalım. Onun dışında gene yasal düzenlemeler şunu söylüyor. Bakanlık bütün bu düzenlemeleri yaparken, yani halkın sağlığını korumaya çalışırken mutlaka bilim insanlarının, bağımsız bilim insanlarının katkısını almak zorunda ve şeffaf olmak zorunda.
Denetim konusunda bu konuda gerçekten taklit ve tahşişle alakalı biraz da ben bilgi vermek istiyorum, müsaadeniz olursa.
Tabii.
Sonrasında bu bilgiyi telefon bağlantımızın sonrasında verelim. Hattımızda çok kıymetli bir hocamız var.
Tamam.
Aykut Aytaç, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisi Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Şeref duyduk sizi burada konuk etmekten.
Çok teşekkür ederim.
Umarım iyisinizdir.
Çok teşekkür ederim. İyiyim, sizler de iyisiniz.
Biz de iyiyiz. Petek Ataman stüdyo konuğumuz. Çok güzel bir sohbetimiz oluyor. Devam ediyoruz tabii.
Gıda güvenliğini
konuşuyoruz. Yasal düzenlemeleri konuşuyoruz. Ve hatta daha da önemli, taklit tahşişi konuşuyoruz. Bunların getirmiş olduğu sıkıntılar neler, onları konuşuyoruz. Ve sizi ilgilendiren bir soru aklımıza geldi ve sizi bağlamak istedik. Stüdyomuzda konuk edemedik ama telefon bağlantısıyla stüdyomuzda varmış gibi konuk ediyoruz sizi programımıza. Acaba gıda güvenliği konusunda, bizim bu kalıntılar konusunda neler söylemek istersiniz? Acaba hangi hastalıklar bizim için karşı karşıya geleceğimiz bir risk oluşturuyor? Bu kalıntılardan, atılan bu ilaçlardan ve bunun diğerlerinden.
Tabii şimdi benim asıl konum aslında mikrobiyoloji, ama yine de onunla ilgili de olabildiğince bilgi vermeye çalışayım. Tabii ki sorun şöyle aslında, hani kullanılan tarımsal ilaçların zararı yararı tartışılıyor, ama aslında orada tartışılması gereken onların kullanım nedenleri ve kullanım miktarları, bunları tartışmak gerekiyor. Yoksa tabii ki o kalıntılar vücuda alınımda, özellikle kanserojen etkide bulunan şeyler, yapılar, kimyasallar, dolayısıyla da alındığında çok ciddi gıda güvenliği açısından tehlike oluşturan unsurlar. Ve her ne kadar artık bir kısmı ya da önemli bir kısmı suda çözünüyor, işte yıkamayla uzaklaştırılıyor falan dense de bazıları doku içerisinde, bazı tipleri doku içerisinde kalıyor ve zaten işte Petek Hanım da daha iyi bilir, ihracatta zaten sürekli şeylerden alarm alıyoruz. Avrupa Birliği'nin raf sisteminden sürekli alarm alıyoruz. Yani şeylerle ilgili, tarımsal ilaç kalıntıları ile ilgili, dry ilaç kalıntıları ile ilgili sürekli şey alıyoruz. Sık sık çeşitli gıda gruplarından alarm alıyoruz. Ve tabii ki çok da önemli bir konu aslında.
Peki mikrobiyolojik açısından baktığımızda hocam neler söyleyeceksiniz sizin alanınızda?
Tabii aynı şey gibi, zira ilaç kalıntıları gibi mikrobiyolojik mikroorganizmalar da aslında gıda güvenliğinin belki en önemli unsurlarından, tehlikelerinden bir tanesi. Çoğunlukla işte gıdaların yapılarının çok uygun olması, yani mikrobiyal gelişmeye çok uygun olması, uygun olmayan üretim, taşıma, depolama, buna üretici de dahil, tüketici de dahil, hatta marketler ya da satış yerleri de dahil, tüm bunların sonucunda gıdalardaki işte mikrobiyal gelişmelerinin çok hızlı olması ve çoğu zaman da bu mikroorganizmaların patojen, sadece bozulma değil, patojen olanların, hastalık yapanların da bu gıdalarda gelişerek, çoğalarak insanlarda hastalığa neden olması bizim gıda kaynaklı hastalıklarımızın çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Neredeyse %90'lık bir kısmını oluşturuyor. %90'dan daha fazla bir kısmını oluşturuyor yapılan istatistiksel çalışmalar.
Evet. Peki karşılaşabileceğimiz riskler konusunda bir şeyler söyler misiniz?
Şöyle belki riskler değil de neler yapılmayı konuşabiliriz. Bir kere mutlaka işte ambalajlı, her ne kadar bir ambalajlı gıda maddesi kötüymüş gibi bir algı yaratılsa da mutlaka ambalajlı bir gıda maddesi olması gerekiyor. Bu tür risklerden, tehlikelerden uzaklaşmak için. Ambalajlı olması, işte bilinen bir yerden alınması, illaki bir marka olması şart değil ama bilinen, daha önceden denenmiş, herhangi bir sıkıntısı olmayan, herhangi bir şeyle karşılaşılmamış bir gıda üreticisinden alınması, marketten, pazardan alınması gerekiyor.
Evet. Sayın Hocam, Aykut Hocam'a sormak istediğiniz var mı?
Sağ olsun, teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Ben de teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, sağ olun.
Hoşçakalın.
Ben böyle Aykut Hoca'nın söyledikleri üzerinden birkaç şey söyleyeyim. Siz sonra lütfen nereye odaklamak istiyorsanız lütfen oradan devam ederiz. Şimdi birincisi bu tarım ilacı kalıntıları, 6 kat fazla denetimden söz ettiniz. Denetimler bizim kanunlarımızda da öyle, risk temelli yapılıyor. Bu ne demek? Devletlerin belli bir bütçesi var. O bütçeyi denetimlere ayırırken çok büyük paralar ayrılıyor aslında. Çünkü işte analizler çok pahalı, kimyasallar pahalı. Gerçekten sıklıkla nerede sorun varsa oraya odaklanıyor. Ve biz Avrupa Birliği'ne ihracatımıza iki konuda çok meşhuruz. Bütün raporlarda çok meşhuruz. Bunun birisi net tarım ilacı kalıntıları. Net bir şekilde meşhuruz. İkincisi de küf toksinleri. Küflerin yarattığı toksinler. Aflatoksin, işte patulin, özellikle aflatoksin. Kuru incir, ihraç ettiğimiz kuru incir, fındık fıstık. Bunlardaki küf toksinleri kanserojen.
Aylık yayınlanıyor değil mi?
Tabii yani, haftalık yayınlanıyor.
Haftalık.
Sonra bir de yıllık raporlar yayınlanıyor. O küf toksinleriyle ilgili de Avrupa Birliği'nde Türkiye'den giden ürünlere özel mevzuat yayınlanmış durumda. Yani Türkiye'den gelen ürünlerin aflatoksin kontrolü diye bir mevzuat var. Çok daha sıklıkla numune alınacağını söylüyor. Ve onların kuralları gereği, bizde de öyle aslında yasal olarak, eğer gıdada insan sağlığına zararlı bir şey tespit ediyorsa onu orada imha ediyor. Başka ülkeye de göndermiyor. Size de genelde göndermiyor. İmhalar çoktur onun için sonuçlarında, o bildirimde.
Evet, onlara baktım.
Evet.
Peki Avrupa Birliği'nden biz ithal ettiğimizde aynı şeyler onlar için de geçerli. Onlar
tabii
zaten sütten çıkmış akkaşık değiller.
Tabii tabii tabii. Tabii.
Dolayısıyla aynı şeyler onlar için de geçerli. Peki biz de ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Aynı analizleri tekrar gönderdikten sonra iade edildi. Sonra ya da onlardan ithal ettiğimiz ürünlerle alakalı aynı ithal prosedürünü mü uyguluyoruz?
Tabii. Çünkü şey var, bir kere eğer oradan geri dönüp geldiyse geri dönme nedeni belli. Bir şey yüksek çıkmış. Tarım ilacı kullanılmaz anlamında değil bu. Aykut Hoca da dedi ya, tarım ilacını ruhsatlı olup uygun zamanda, uygun hastalığa, uygun ölçüde kullanırsanız ve hasatını o ilacı kullanan prospektüste yazdığı süre sonunda yaparsanız bu kabul edilebilir bir şey. Tabii daha iyileri var, örneğin organik üretim. Ama bu tüm dünya çapında beslemeye yetmiyor. Tamam, o zaman tarım ilacında ne bildirimi alıyoruz? Şu bildirimi alıyoruz. Diyor ki Avrupa Birliği, ya sen ya ruhsatsız ilaçsız kullanmışsın, ya çok kullanmışsın, kalıntısı çok fazla, ya bu üründe olmayacaktı gitmişsin, yanlış üründe kullanmışsın. Bizde böyle bir alışkanlık var. Bu ilaç şuna iyi geliyorsa şuna da sıksam. Buradan da kaynaklı sorunlar
ya
var.
Ya da ölçeği bu kadar da mı? Gözüm az göründü.
Biraz daha
koyayım.
Ben bahçemdeki bir tek zeytin ağacını ilaçlatırken çok sıkıntı yaşıyorum. Asla ikna edemiyorum. Bu seyrek oldu, az daha koyalım diyorlar mesela. Hayır, bu kadar koyacaksınız, ilaç bu kadar. Dolayısıyla bildirim aldıklarımız bu limitleri aşanlar.
Peki çok ciddi ne olması gerekir? Bunu tüketiciler olarak biraz daha indirgediğimizde onlar için neler söylersiniz?
Tüketici nasıl alışveriş etsin? Tarım ilacından uzak dursun. O kadar sıkıntılı bir konu ki. Bunun için hallerin denetiminden başlayarak, hal kanununun doğruluğundan eğrinden başlayarak önce tüketiciye bu ülkenin güvenli gıdayı sunacak sistemi gerçekten işletmesi lazım.
Peki halden önce bahçe kontrolü, tabii, bilinçli tarım, tabii, çiftçimizin eğitilmesi, bu konu bizim için ilk önce bir süreç değil mi?
Evet, çünkü hep şunu söylüyoruz. Eğer birincil üretim dediğimiz tarlada ya da ahırda biz yanlış yapıyorsak, onu o zincirin hiçbir aşamasında yok edemiyoruz o yanlışı. Orada o yanlışı yaptırmamamız lazım.
Evet, böyle ki, halkalar devam ediyor.
Üstelik de ülkemize de ekonomik zarar gelmesin. Şimdi o çiftçinin ürününü imha edeceksin, zarar. Zaten para kazanamıyorlar. Oysa bilinçli olsalar, doğru ilaç kullansalar. Ama şöyle bir şey var, bilmiyorum, Anadolu'yla siz de ilişki içindesinizdir. Ben Anadolu'da köyde doğmadım ama çok dolaşıyorum köyleri. Kim ne önerirse o ilacı kullanıyor çiftçi, eğer ona güvenirse. Oysa öyle değil, bu doktorluk gibi. Doktoru gidecek, hastalığı teşhis edecek ve hastalığın ilacını verecek reçeteyle.
Ve oranında. Çok önemli bir nokta gerçekten. Şimdi süremizin sonuna geliyoruz.
O zaman şunu söyleyeyim. Özet, bir, tüketiciler her önüne gelen bilgi verene itibar etmesinler, tüketicilere söyleyeceğim o. Bir de Aykut hocamın söylediği çok önemli. Kayıtlı, onaylı, yani merdiven altı almasınlar, kaçak gıda almasınlar. Ambalaj önemli, çok haklı. Bunu Covid döneminde çok iyi anladık aslında, ambalajın önemini. Tüketicilere söyleyeceğim bu. Ama kamu otoritesine de söylememiz gereken şeyler var.
Denetim çok önemli. Çok doğru. Süreci hızlı bir şekilde artırma niyetindeler. Bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde. Bunun hızlı bir şekilde, aslında biz kendilerine şunu da teklif etmiştik o zamanlar. Şöyle bir şey de söylemiştik. Dedik ki bunun acaba akredite olmuş kurumlar tarafından özelleştirilmesi mümkün mü? Böyle bir şey olsa acaba ne olur?
Sanki yurt dışına... Bu söylediğiniz bir program konusu. Tam bitişte söylemeyin.
Bu programda devam edeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Keyifli bir program oldu. Efendim, programımızın sonuna geldik. Ne yazık ki haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Lütfen ne yediğinize dikkat edin.
Güvenilir gıda.